Ayrım 5.
Sustular. Siz bana artık hiçbir sürpriz yapamazsınız diye karşılık verdi Johannes. Victoria dudağını ısırdı. Yüzünde yine üzgün bir gülümseme belirdi, kayboldu. Duygusuz bir sesle, benden ne istiyorsunuz dedi Victoria. Benim sizden hiçbir şey istediğim yok, Mademoiselle Victoria. Ben şuracıkta bir kayanın üstünde oturuyordum. Size bırakın gideyim dedim. Aa evet, evde bütün gün odadan odaya dolaştım. Sonra buraya geldim. Keşke dere boyunda gezinseydim de bir başka yol bulsaydım. Buraya gelmemiş olurdum. Sayın Matmazel, buraları benim değil, sizindir. Size bir zamanlar acı çektirdim, Johannes. Bunu gidermek, olup biteni unutturmak istiyorum. Size gerçekten bir sürpriz hazırladım. Eminim ki, yani umarım hoşunuza gidecektir. Ancak bu kadar söyleyebilirim. Ama bu sefer gelmenizi rica ediyorum. Bu size hoşnut kılacaksa gelirim. Gerçekten gelecek misiniz? Evet, lütfettiniz. Teşekkür ederim. Johannes aşağı ormana vardığı zaman başını çevirip geriye baktı. Victoria oturmuş sepetini yanına koymuştu. Johannes eve gitmedi. Yürüdüğü yolda gezintisine devam etti. Sonra yine geri döndü. Zihninde yüzlerce düşünce çarpışıyordu. Bir sürpriz mi? Victoria az önce böyle demişti. Daha az önce söylerken de sesi titremişti. Johannes'in ruhunda sıcak ve sinirli bir sevinç beliriyor, kalbi hızlı hızlı çarpıyor, Johannes yürümekte olduğu yoldan yukarılara kaldırılmasını istediyordu. Onun bugün de bir sarı giysi giymiş olması salt rastlantı mıydı? Johannes onun eline bakmıştı. Bir zamanlar yüzük olan eline, yüzük yoktu. Bir saat geçti. Ormanın, tarlaların, buğuları çevresini sarıyor, soluğuna karışıyor, kalbine sokuluyordu. Johannes oturdu. Yere sırt üstü uzandı. Ellerini ensesinde kenetledi. Bir süre koyun öte geçesinde öten guguk kuşunu dinledi. Kuşların taşkın cıvıltıları çepeçevre havada titriyordu. İşte o anı yeniden yaşamıştı. Victoria sarı giysisi, kan renkli şapkasıyla yanına taş ocağını yukarı geldiği zaman uçan bir kelebeği andırıyordu. Taştan taşa sekmiş, önünde durmuştu. Sizi rahatsız etmek istemezdim demiş, gülümsemişti. Kırmızıydı gülüşü. Çevresi nurlanı vermişti. Çevresine yıldız saçıyordu. Boynunda ince ince mavi mavi birkaç damar görülüyor, gözlerinin altındaki tek tük çiller ona sıcak bir renk veriyordu. Victoria 20. bağrını sürdürüyordu. Bir sürpriz mi? Niyeti neydi acaba? Ona kendi kitaplarını mı göstermek, onu önüne 1-2-3 cildi çıkaracak, hepsini satın aldığını, sayfalarını kestiğini gösterip sevindirmek mi istiyordu? Buyurun işte, mini minnacık bir ilgi ve hoş bir avuntu. Benim bu yardımımı küçümsemeyiniz. Johannes yerinden hızla kalktı. Ayakları dimdik durdu. Victoria dönüyordu. Boştu sepetim. Dalgın dalgın, çiçek bulamadınız mı diye sordu Johannes. Hayır, vazgeçtim. Aramadım da. Orada öylece oturdum. Johannes unutmadan söyleyeyim dedi. Bana acı çektirmiş olduğunuz düşüncesini aklınızdan çıkarın. Herhangi bir avuntu olanağı yaratarak bunu gidermeye kalkışmanıza neden yok. Victoria afallamış, öyle mi dedi. Bu sözlerin anlamını düşünüyor, Johannes'in yüzüne bakıyor, mahzunlaşıyordu. Öyle mi? Sanıyordum ki o zamanlar, olaylar dolayısıyla bana karşı duyduğunuz kin sürüp gitmesin diye düşünmüştüm. Size kin duymuyordum ki. Victoria bir süre daha düşündü, yerinde gururla dikildi. Pekala dedi. Bunun böyle olduğunu bilmeliydim. Demek duygularınızda güçlü bir etki bırakmadı. Peki öyleyse, artık bundan söz etmeyelim. Hayır, bırakalım bunu. Benim duygularımın sizce hiçbir değeri yoktu. Önce de, şimdi de. Hoşça kalın şimdilik dedi Victoria. Güle güle diye karşılık verdi Johannes. İkisi de ayrı ayrı kendi yollarına gidiyorlardı. Johannes durdu, başını çevirip baktı. İşte Victoria gidiyordu. Johannes ellerini uzattı. Kendi kendini seveceğin sözler mırıldandı. Size karşı kin duyduğum yok benim. Hayır hayır, yapamam bunu. Ben hala sizi seviyorum. Sizi seviyorum. Victoria diye seslendi Johannes. Victoria duydu bunu, irkildi. Başını çevirip baktı ama yoluna devam etti. Aradan bir iki gün geçti. Johannes büyük bir tedirginlik içinde dolaşıp duruyor, çalışmıyor, uyumuyor, hemen bütün gününü ormanda geçiriyordu. Şato'nun bayrak direğinin bulunduğu Ledin Arşı tepeye çıktı. Direkte bir bayrak dalgalanıyordu. Şato'nun yuvarlak kulesine de bir bayrak çekilmişti. Garip bir telaşa kapıldı. Şato'ya konuk geliyor, şenliğe hazırlanılıyor. Öğleden sonra sakin, sıcak geçti. Kızgın topraklarının arasından dere bir nabız gibi akıyordu. Bir gemi kıyıya doğru süzülüyor, koyda beyaz çizgilerle açılan bir yelpaze bırakıyordu. Şatodan kalkan dört araba iskelenin yolunu tuttu. Gemi yanaştı. Beyler hanımlar karaya çıkıp arabalara bindiler. Şatodan silahlar atıldı. İki adam yuvarlak kulübeye çıkmışlar. Ellerindeki av tüfeklerini doldurup doldurup boşaltıyorlardı. 21 tüfek atılmıştı ki arabalar şatonun büyük kapısından içeri girdiler. Silah sesleri durdu. Evet, şatoda bir şenlik yapılacaktı. Konuklar bayraklar ve selam atışları yapan tüfeklerle karşılanmışlardı. Arabalarda birkaç subay da görülüyordu. Teğmen Otto da aralarındaydı belki. Kermes tepeden aşağı indi. Evine gidiyordu. Şatonun adamlarından biri arkasından yetişip onu durdurdu. Adam kasketinde bir mektup getirmişti. Mektubu Victor'a göndermişti. Karşılığını bekliyordu. Kalbi çarpa çarpa Johannes mektubu okudu. Victoria onu yine çağırıyor, ona içten sözler yazıyor, gelmesini rica ediyordu. Yanıtınızı yolladığım adamla gönderiniz. Johannes garip ve hiç beklenmedik bir sevinç duydu. Yüzüne bir kan dalgası eğiliyordu. Adama geleceğini söyledi. Çok teşekkür ederim, hemen geliyorum, buyurun. Adam görünmemiş derecede yakınlık gösterdi. Üstünü değişmek üzere hızlı hızlı evine gitti. 8. Ömründe ilk kez şatonun kapısından içeri girdi. Merdivenleri çıkıp birinci kata vardı. İçeriden sesler geliyordu. Kalbi hızlı hızlı çarpmaya başlamıştı. Kapıyı vurup içeri girdi. Şato sahibinin hala genç olan karısı ona doğru geldi. Nazik bir selam verdi. Elini sıktı. Kendisini gördüğüne çok sevindiğini söyledi. Onu daha şu kadarcıktan hatırlıyordum. Şimdi koca adam olmuştu. Şato sahibisi sanki daha çok şey söylemek istiyordu. Bunun zaman Johannes'in elini bırakmadı. Araştıran bakışlarla Johannes'in yüzüne baktı. Şato sahibi de yanlarına geldi. Johannes'e elini uzattı. Karısı gibi o da Johannes'in büyük bir adam olduğunu, birçok bakımdan büyük adam olduğunu söyledi. Ünlü bir adam, çok sevindirici. Onu hanımlara, beylere, bütün nişanlarını takıp gelmiş Mabenci'ye, Mabenci'nin hanımına, yakındaki çiftliklerden birinin sahibine, Teğmen Otto'ya tanıştırdılar. Victoria'yı göremedi. Uzun süre geçti. Victoria içeri girdi. Solgundu. Hatta kararsız. Bir genç kızın elinden tutmuştu. Bütün salonu dolaştılar. Herkesi selamladılar. Herkesle ayrı ayrı bir süre konuştular. Johannes'in önünde durdular. Victoria gülümsedi. İşte Camilla dedi. Bu bir sürpriz değil. Tanışıyorsunuz zaten. Victoria yanlarında biraz durup ikisinin yüzüne baktıktan sonra salondan dışarı çıktı. İlk anda Johannes dolmuş, sersemlemiş, olduğu yerde kaldı. Buydu sürpriz. Victoria büyük bir ilgisayarlıkla kendi yerini bir başkasını bulmuştu. Ne duruyorsunuz? Hadi gidin eğlenin çocuklar. Bahar tomurcuk içinde güneş parlıyor. İsterseniz pencereleri açın. Çünkü bahçe canım kokularla dolu. Kuş ağaçlarının tepelerine bakın. Sığırcıklar da ötüşüyor. Niçin konuşmuyorsunuz? Gülsenize canım. İşten ve rahat. Evet tanışıyoruz dedi Camilla. Siz beni bir zamanlar buranın denizinde boğulmaktan kurtarmıştınız. Gençti, sarışındı, neşeliydi Camilla. Pembeler giyinmişti, 17 yaşındaydı. Johannes dişlerini sıktı, güldü, şakalaştı. Gitgide genç kızın neşeli sözleriyle canlanmaya da başladı. Bunun zaman konuştular. Johannes'in kalp çarpıntıları yatıştı. Camilla'da çocukluk yıllarından hoş bir alışkanlık kalmıştı. Johannes bir şeyler söylerken başını yana eğiyor, bekleyerek dinliyordu. Johannes onu tanımakta güçlük çekmemiş, Camilla onun için bir sürpriz olmamıştı. Victor yeniden içeri geldi. Koluna girdiği teğmeni Johannes'in yanına getirdi. Ona, Otto'yu hatırlarsınız değil mi? Nişanlım dedi. Hatırlarsınız sanırım. Gençler birbirlerini hatırlıyorlardı. Birbirlerine gerekli sözleri söylediler. Gerekli reveransları yaptılar. Ayrıldılar. Johannes ile Victor yalnız kalmışlardı. Sürpriz bu muydu dedi Johannes. Sinirli ve sabırsız. Evet dedi Victoria. Elimden geleni yaptım. Daha ne yapabilirdim? Haksızlık etmeyi bırakın dedi bana teşekkür edin. Sevindiğinizi gördüm. Teşekkür ederim. Evet sevindim. Johannes'in omuzlarına sonsuz bir karamsarlık çökmüştü. Yüzü sapsarı kesildi. Victoria bir zamanlar kendisine acı çektirmiş olsa bile şimdi bu acıyı bol bol ödemiş Johannes avutulmuştu. Ona bütün kalbiyle minnet borçluydu Johannes. Boğuk bir sesle sonra görüyorum ki bugün yüzüğünüzü takmışsınız dedi. Artık bir daha çıkarmayın. Sustular. Hayır artık onu çıkaracağımı sanmıyorum dedi Victoria. Göz göze bakıştılar. Johannes'in dudakları titriyordu. Başıyla teğmeni göstererek kısık ve kaba bir sesle zevk sahibisiniz Matmazel Victoria dedi. Güzel adam. Omuzlarının darlığını apoletleri gideriyor. Büyük bir sükunetle Victoria karşılık verdi. Hayır güzel değil ama kültürlü adam. Bu denge sağlar sanırım. Bu taş bana dedi Johannes yüksek sesle güldü. Küstahça ekledi. Sonra paralı. Bu daha da ağır basar. Victor hemen uzaklaştı. Johannes bir aforozlu gibi bir duvardan ötekine gidiyordu. Camille ona bir şeyler söylüyor, bir şeyler soruyor ama o duymuyor, karşılık vermiyordu. Camille yeniden bir şey söyledi, hatta kolunu dokundurdu. Yine boş yere bir şey sordu. Bu nasıl iş? Sürekli dolaşıyor, düşünüyor dedi. Gülerek yüksek sesle düşünüyor, düşünüyor. Victoria bu sözleri işitip karşılık verdi. Yalnız kalmak istiyor, yanından beni de uzaklaştırdı. Ama birden Johannes'in yanına giderek yüksek sesle şunları söyledi. Benden nasıl özür dileyeceğinizi düşünüyorsunuz kuşkusuz. Bunun için üzülmeyin. Asıl ben sizden özür dilemeliyim. Çünkü çağrıyı çok geç gönderdim. Büyük bir dalgınlık oldu. Size en son hatırladım. Tümden unutmuştum neredeyse. Ama umarım kusurumu bağışlarsınız. Düşünecek o kadar çok şey vardı ki. Johannes gözlerini dikmiş, hiçbir şey söylemeden ona bakıyordu. Camille bile bir Victoria'nın bir Johannes'in yüzüne bakıyor, eni konu şaşırmış görünüyordu. Victoria yüzü soğuk, sapsarı, önlerine durmuş, hoşnut bir tavır takılmıştı. İntikamını almıştı. Victoria, işte günümüzün genç kavalyeleri dedi Camille'ye. Onlardan çok şey beklemeyelim. Nişanlım orada oturmuş, sığın avını ben vuruyor. Şair burada oturmuş, düşünüyor. Konuşsanız da bay şair. Johannes irkildi. Şakaklarındaki damarları morardı. Peki, konuşmamı istiyorsunuz, öyle mi? Peki. Yo, kendinizi zorlamayın. Victoria gitmeye hazırlanıyordu. Johannes yavaş yavaş ve gülümseyerek doğrudan doğruya konuya girmek için diye başladı. Ama sesi titriyordu. Ortasından başlamış olmak için soruyorum. Çoktan beri mi aşıksınız Mademoiselle Victoria? Birkaç saniye tam bir sessizlik oldu. Her üçü kalplerinin çarptığını işitiyorlardı. Ürkek bir sesle Camille karşılık verdi. Victoria elbette nişanlısına aşık. Onun az önce nişanlandığını bilmiyor musunuz? Yemek salonunun kapıları açılıyordu. Johannes sofradaki yerini buldu. Koltuğun gerisinde ayakta durdu. Bütün masa gözlerinin önünde sağa sola sallanıyor, birçok insan görüyor, uğultu halinde sesler işitiyordu. Nazik kibar, buyurun burası sizin yeriniz dedi şato sahibesi. Herkes artık yerlerine otursa. Ansızın hemen gerisinde pardon dedi Victoria. Johannes yana çekildi. Victoria onun kartını alarak ta aşağıya, 7 kolluk öteye, yaşlı bir adamın yanındaki yere götürdü. Bu adam bir zamanlar şatoda özel öğretmenlik etmiş, Ayashi ile tanınmıştı. Victoria bir başka kartla dönüp geldi. Sonra gidip yerine oturdu. Johannes ayakta duruyor, Victoria'nın yaptıklarına bakıyordu. Şato sahibesi sıkıntılı bir tavırla sofranın öte yanında bir şeyler yapıyor, Johannes'in yüzüne bakmaktan kaçınıyordu. Johannes büsbütün şaşırmıştı. Çok sinirli, yeni yerine gitti. Kendisine önceden ayrılmış yere Ditlef'in kentteki arkadaşlarından biri oturdu. Gömleğinin göğsünde elmas düğmeleri olan bir gençti bu. Gencin solunda Victoria, sağında Camille oturuyordu. Ve yemeğe başlandı. Yaşlı öğretmen Johannes'i tanıyor, çocukluğunu hatırlıyordu. Aralarında bir konuşma konusu çıktı. Öğretmen gençliğinde kendisinin de şiirle uğraştığını, bu müsveddeleri hala sakladığını, fırsat olursa Johannes'in bunları okumasını söyledi. Bugün evin bu mutlu gününe çağrılmış, Victoria'nın nişanlanışı dolayısıyla ailenin duyduğu mutluluğa onun da katılması istenmişti. Şato'nun beyiyle hanımı eski dostu olduğu için ona bir sürpriz hazırlamışlardı. Sizden hiçbir şeyi okumadım diyordu. Bir şey okumak istedin mi kendi yazdıklarımı okurum. Çekmecem şiir ve öykülerle dolu. Bunlar ölümümden sonra basılacak. Halkın benim kim olduğumu öğrenmesini isterim. Ah bu mesleğin eskileri olan bizler yazdıklarımızı hemen bastırıvermekte. Şimdikiler gibi pek hamarat değiliz sağlığınıza. Ziyafet ilerliyor, şato sahibesi kadehini tıklatıp ayağa kalkıyor. Soylu, ince yüzü heyecan içinde. İnsana çok mutlu olduğu izlenimi veriyor. Johannes başını hep öne eğiyor. Kadehi bomboş. Kimsenin ona içi koyduğu yok. Kadehini ağzına kadar kendisi dolduruyor. Sonra yine başını öne eğiyor. Felaket. Söylev uzun ve güzeldi. Sevinç sesleriyle karşılandı. Nişan duyurulmuştu. Masanın her yanından şato sahibinin kızıyla Mabeyinci Bey'in oğluna kutlamalar, mutluluk dilekleri yağıyordu. Johannes kadehini bir içişte boşalttı. Birkaç dakika sonra kendi kendine kahredişi geçmiş, yatışmıştı. Şampanya damarlarında yavaştan yanıyordu. Mabeyincinin de bir söylev verdiğini, yine yaşa var ol seslerinin yükseldiğini, kadehlerin tokuşturulduğunu duydu. Bir keresinde Victoria'nın oturduğu yere baktı. Solgundu, sıkıntılı görünüyordu. Başını önüne eğmişti. Bir anda Camille başıyla selam verdi, gülümsedi. Johannes de bu selamı aldı. Yanındaki öğretmen gevezeliğine devam ediyordu. İki kişinin birleşmesi ne güzel şey, ne güzel. Ben bundan yoksun kaldım. Genç bir öğrenciydim. Geleceğim parlaktı. Çok yetenekliydim. Babam tanınmış bir ailedendi. Büyük bir konağı vardı. Zengindi. Sürü sürü gemileri vardı. Sevgilim de gençti. Soylu bir ailenin kızıydı. Ona gittim. Kalbimi açtım. Olmaz cevabını verdi. Niye böyle cevap verdiğini anlayabilir misiniz? Hayır, yalnızca istemiyordum. Elinden geleni yaptım. Yine çalışmama daldım. Erkekçe katlandım. Derken babamın felaket yılları başladı. Gemileri battı. Kefillik borçlarına gömüldüm. Kısacası iflas etti. Ne mi yaptım? Bunlara da yine erkekçe göğüs gerdim. Sözünü ettiğim kız bu kez gerçekten gelmez mi? Geldi. Kentte beni buldu. Sizden ne istiyordu diye soracaksınız. Yoksul düşmüş, ufak bir öğretmenlik bulmuştum. Bütün umutlarım kırılmış, şiirlerim çekmecelere atılmıştı. İşte tam o sıra geldi ve istedi. Beni istiyordu. Öğretmen Cuanes'in yüzüne baktı ve sordu. Bu kızı anlayabilir misiniz? Bu kez de siz mi istemediniz? Hiç istemeyebilir miydim? Sorarım size. Parasız pulsuzdum, çıplaktım. Öğretmenlik ediyor, yalnız pazarlara tütün içebiliyordum. Siz olsanız ne yapardınız? Ona bu kötülüğü etmek benim elimden gelmedi. Benim söylemek istediğim, siz bu kızı anlayabilir misiniz? Peki kız sonra ne oldu? Hey Tanrım, siz benim sorduğuma cevap vermediniz ki. Kız bir yüzbaşı ile evlendi, bir yıl sonra. Bir topçu subayı, sağlığınıza. Merhametlerine bir hedef arayan kadınlar da varmış dedi Johannes. Erkeğin işleri yolunda olursa kadın ondan nefret eder. Kendini gereksiz hissedermiş. Erkeğin işleri rast gitmez de boynu büküldü mü kadın böbürlenir, ben buradayım dermiş. Peki ama iyi günlerimde niye razı olmadı? Genç bir tanrı gibi parlaktı geleceğim. Belki de boynunuzun bükülmesini bekliyordu. Bilinir mi? Ama benim boynum bükülmedi. Hiçbir zaman. Gururumu korudum. Kızı geri çevirdim. Ne dersiniz? Johannes susuyordu. Ama haklısınız belki de, dedi yaşlı öğretmen. Coşup yüksek sesle devam etti. Tanrı ve tüm melekleri adına ant içerim ki sözlerinizde haklısınız. Yine kadehini boşalttı. Solunda gitti. Yaşlı bir yüzbaşı ile evlendi. Kocasına bakıyor, onu besliyor ve evinin efendisini bulunuyor. Bir topçu yüzbaşısı ile evlendi. Johannes başını kaldırdı. Victoria elinde kadeh oturmuş, gözlerini kendisine dikmişti. Victoria kadehini yukarı kaldırdı. Johannes bir darbe yemiş gibi irkildi. O da kendi kadehine yapıştı. Eli titriyordu. Victoria o anda yüksek sesle Johannes'in yanındaki beyin adını söyledi. Öğretmenin adıydı bu. Victoria öğretmene seslenmişti. Johannes küçülerek kadehini masaya bıraktı. Perişan kendi kendine gülümsedi hatta. Herkes dönüp Johannes'e bakmıştı. Yaşlı öğretmen eski öğrencisini gösterdi. Bu ilgiden duygulanmış, gözleri yaşarmıştı. Çarçabuk kadehini boşalttı. Şimdi bir yaşlılığımla ortalarda dolaşıyorum diye devam etti. Bu yeryüzünde tek başıma ve bilinmez dolaşıyorum. Benim kaderim de böyleymiş. İçimde neler olduğundan kimsenin haberi yok. Benim de bir şeyler mırıldandığımı kimsecikler duymadı. Kumruları bilir misiniz? Bu dertli kuşlar saydam, duru suyu bulandırır, öyle içerler değil mi? Bunu bilmiyordum. Sahi mi? Elbette. İşte ben de öyle yaparım. Benim olmasını istediğim kızı elde edemedim. Ama yine de neşeden yana öyle yoksun değilimdir. Ama neşemi önce bulandırırım. Önceden mutlaka bulandırırım. O zaman sonradan gelecek düş kırıklığı etkileyemez beni. Victoria, az önce sağlığımı içti. Ben onun öğretmeniydim. Şimdi evleniyor. Ben buna seviniyorum. Sanki o benim kendi kızımmış gibi. Bundan kişisel mutluluk duyuyorum. Şimdi ben onun çocuklarının da öğretmeni olacağım belki. Evet, hayatta her şeye karşı türlü sevinçler bulunur. Merhamet, kadın, bükük boyun üzerine söylediklerinize gelince. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem size o derece hak veriyorum. Tanrı biliyor ki haklısınız. Bir dakika izin verin. Yaşlı öğretmen ayağa kalktı. Kadehini alıp Victoria'ya doğru yürüdü. Ayakları üstünde hafif sallanıyor, iki büklüm yürüyordu. Birçok söylev verildi. Teğmen konuştu, komşu köydeki çiftliğin sahibi kadınların onuruna, evdeki kadının rolü onuruna kadeh kaldırdı. Birden gömleği elmas düğmeli genç ayağa kalktı. Johannes'in adını andı. İzin aldığını, genç aile, gençlerin selamını bildirmek istediğini söyledi. Dostça sözlerdi bunlar. Yaşıtlarının duydukları takdir ve hayranlıkla dolu temiz gönül borcu. Johannes kulaklarına inanamıyordu. Öğretmenin kulağını fısıldayarak sordu. Benden mi söz ediliyor? Öğretmen karşılık verdi. Evet, benden önce davrandı. Bu işi ben yapacaktım. Victoria öyleyse bunu benden rica etmişti. Kim rica etti dediniz? Öğretmen gözlerini ona dikti. Hiç kimse dedi. Konuşma yapılırken bütün gözler Johannes'e çevrilmişti. Hatta şato sahibi ona başıyla işaret ediyor, karısı saplı gözlüğünü gözlerine götürmüş, onu seyrediyordum. Söyleyip sona erince hepsi onuruna içtiler. Şimdi de siz karşılık vermelisiniz, dedi öğretmen. O bu söylevi sizin için verdi. Aslında bu işi yapmak meslekten ve yaşlı bir adama yakışırdı. Hem sonra ben asla onun görüşüne değilim. Asla. John West masa boyunca Victoria'ya bakıyordu. Bu elmas düğmeli beye bu söylevi Victoria'ya söyletmişti. Bunun için yapmıştı. Bu iş için önce bir başkasına başvurmuş, daha sabahtan bu düşünceyle ilgili olarak kafa yormuştu. Neden? Victoria oturuyor, önüne bakıyor, yüzünden hiçbir şey okunmuyordu. Birden derin ve şiddetli bir heyecanla gözleri yaşardı. İçinden gidip Victoria'nın ayaklarına kapanmak, ona teşekkür etmek geçti. Bunu daha sonra yapacaktı, yemekten sonra. Camilla oturuyor, sağa sola bir şeyler söylüyor, yüzü gülüyordu. Sevinçliydi. 17 yaşı ona katıksız bir neşe vermişti. John ise yeniden başını sallıyor, ayağa kalkmasını işaret ediyordu. John ayağa kalktı. Kısa konuştu. Derin ve heyecanlıydı sesi. Sevinçli bir olayın ayrıca kutlandığı bu şenlikte bir kenarda kalmış olan ben de aydınlığa çıkarıldım. Bu zarif buluşu ortaya atan bayanla hakkımda bu derece hoş sözler söyleyen baya teşekkür etmek isterim. Hazır bulunanların bir müzevi olan benim hakkımdaki övgüyü dinlemiş olmaları da büyük bir lütuf. Ben bu törende burada bulunmak hakkına, bu biricik hakka ancak şatonun ormanında komşu oğlu olmam dolayısıyla sahibim. Victoria gözleri alev alev ansızın evet diye bağırdı. Herkes dönüp Victoria'ya baktı. Yanakları kızarmıştı. Göğsü hızlı hızlı kalkıp iniyordu. Johannes durdu. Azaplı bir sessizlik oldu. Victoria, dedi babası şaşırmış bir halde. Devam edin, diye seslendi Victoria. Evet, size verilen tek haktır bu, ama devam edin. Sonra birden gözlerinin pırıltısı söndü. Perişancı gülümsemeye, başını sallamaya başladı. Sonra babasına döndü. Abartıyorum, dedi. O da abartıyor. Hayır, engel olmak istemedim. Johannes bu açıklamayı dinledi. Bir kurtuluş yolu buldu. Kalbi duyulurcasına çarpıyordu. Annesinin Victoria'ya yaşlı gözler ve sonsuz bir şefkatle bakmakta olduğunu gördü. Evet, abarttım, dedi. Mademoiselle Victoria haklı. Benim yalnız komşu oğlu olmakla kalmayıp çocukluk günlerinde şatodaki çocukların oyun arkadaşı olduğumu da hatırlatmakla incelik gösterdi. İşte bu şenlikteki varlığımı asıl bu son nedene borçluyum. Evet, budur sorun. Kendisine teşekkür ederim. Buralar benim yurdumdur. Şatonun ormanları bir zamanlar benim biricik dünyam oldu. Bu ormanların gerisinde bilinmez ülkenin serüveninin gökleri mavileşiyordu. O yıllarda Ditlef'ten, Victoria'dan haber gelir, onlarla bir gezinti ya da bir oyuna çağrılırdım. Bunlar benim çocukluğumun büyük serüvenleriydi. Çok sonra bunları düşündüğüm zaman bu saatlerin hayatım için kimsenin farkına varmadığı bir değer taşıdığını anladım. Eğer az önce söylendiği gibi yazdığım şeylerde zaman zaman bir alev görülüyorsa, bu o döneme ait anıların beni tutuşturmuş olmasındandır. İki çocukluk arkadaşımın bana verdikleri mutluluğun bir yansımasıdır. Bu yüzden yapıtlarımda onların da payları var. Bunun için nişan nedenimi hep birden dile getirilen mutluluk dileklerine ek olarak ben, şatonun her iki çocuğuna duyduğum kişisel minneti de dile getirmek isterim. Bu minnet çocukluğun o güzel günleri içindir. Aramıza henüz ne zamanın ne de hayatın girmediği o çağlar içindir. O neşeli ama kısa yaz günü için. Bir konuşma neredeyse bir söylev denemesi. Öyle neşeli değildi ama büsbütün de kötü sayılmazdı doğrusu. Yine içildi, yendi.